Ayrım 30.
Spor, şehir, hayvan. Alayına isyan. Vücudumuza sahip olabilirsin, ruhumuza asla. Süper Lig. Takunya United. Şahsi oynarlar. Kendi kendilerine pas verirler. Kendi ortalarına kendileri vururlar. Köşe oldukları için köşe vuruşlarını severler. Ver kaç bilmezler. Vur kaçı iyi bilirler. Tekmeye kafa uzatmazlar. Ama karambolde kıstırırlarsa kafaya tekme atmaya bayılırlar. 9 kusurlu hareketin 9'unu da yaparlar. Elle oynarlar, tabanla girerler, ofsaytta yakalanırlar. Federasyon başkanı onlardan olduğu için hep avantaja bırakılır. Ama bir dokun, anında yere atarlar kendilerine. Penaltı diye bağırırlar. Sıkışınca topu taca atarlar, senden çıktı derler. Buz gibi gol at, saymazlar. Teğet geçti derler. 6 pastan kazma gibi dışarı vururlar, gol diye tribüne koşarlar. Zaten tribünlere de eşlerini dostlarını doldururlar. Megafondan isimlerini anons ettirip kendilerine tezahürat yaptırırlar. 10-0 kaybetseler bile sanki kazanmış gibi Meksika dalgası yaparlar. Kendi kendilerine omuzlara alırlar, şike yaparlar. İstersen hezimete uğrat, hakemlere kömür bulgur dağıtarak 3 puanı toplarlar. İtiraz edeni sağ komiserlerine coplatırlar. Kalemi top mu diye yazı tura atılırken para yanlışlıkla yere düşsün üstüne plonjon yaparlar. Fikstürü kendileri çeker, sadece kendi standlarında sahaya çıkar, maç başladıktan sonra kuralları değiştirirler. Mesela herkes 90 dakika oynarken bunlar 90 artı 1 minute uzatmasıyla oynarlar. Kupa bekleyen taraftarları çöpten marul toplarken kamplarını Rixos'ta yaparlar. Rakipleri duran toplara bile vuramadığı için bu seneyi de şampiyon bitirmeleri bekleniyor. Dinamo 6 ok. Ver topu bunlara. Değil 90 dakika, 24 saat pas yapsalar, orta sahayı bile geçmeyi başaramazlar. Boş kaleye muz orta gelsin. Iskalarlar. Rövaşata yapmaya kalkarken kendilerini sakatlarlar. Yanlışlıkla gol atsalar, bu sefer hakeme itiraz ederler. Ofsayttan attık, görmedin derler. Sonra da yenildik ama esilmedik diye ağlarlar. Frikike, sen vuracaksın, ben vuracağım diye ceza sahası önünde kavga ederler. Küserler. Bu taktik anlayışıyla bu senede sıra takımı olmaları ve taraftarın kulübü yakması bekleniyor. Sporting hareket. Tek santrafor oynuyorlar. Takımın gerisi yedek kulübesinde oturup ne yapacak acaba diye onu seyrediyor. Ama rakip kalede gol arayacağına, habire kendi kalesinin önünde stoper mevkiinde duruyor. Beraberliğe razı bir görüntüsü var. Ateşli taraflarına rağmen iddia kuponlarının banko sıfırı. Alırsa Olympic Lorca derbisinden 3 puan alır, hepsi o. Olympic Lorca. Gol yerler, hakemi vururlar. Yenersin, stadı yakarlar. Offside çal, molotof atarlar. Faul ver, soyunma odası koridoruna mayın döşerler. Kırmızı kart göster, UEFA'ya şikayet ederler. 100 kere filan sağ kapatma cezası aldılar. Buna rağmen federasyon başkanı tarafından Fair Play ödülüne layık görüldüler. Bu sene olmadı öbür sene, lisansız iptal edilen teknik direktörlerinin affedilmesi ve takımın başına geçmesi bekleniyor. Kulüp liboş. Forma aşkları yoktur. Kiralık oynarlar. Siz bakmayın bu sene Takke United'da forma giydiklerine. Sülü'nün kulüp başkanlığı döneminde Sparta Krat için ter döktüler. Rahmetli ahireti transfer olana kadar da Real Papatya'da. Parayı kim bastırırsa onun için top koştururlar. Yedek kaldıklarında amigoluk yaparlar. Kıvraktırlar. Sadece ayakları oynamaz, başları kıçları da oynar. Bileklerini kesen AB RH negatif akar. Yabancı pasaport taşımalarına rağmen yabancı kontenjanından sayılmazlar. Ancak kendi kalelerine gol atmaktan zevk aldıkları ve maç sattıkları için milli takıma alınmazlar. Yeniseler bile televizyona çıkıp kendi pozisyonlarını ballandıra ballandıra anlatırlar. Sağ karışırsa yan bağlarım çekti filan deyip yurt dışına tedaviye kaçarlar. Asla jübile yapmazlar. Küme düşseler bile Bir de bakarsın ki şampiyon takımın otobüsüne binivermişler. Zeki, çevik ama ahlaksızdırlar. Bu yazıyı bile okuyup "Ya Rabbi şükür" diyebilirler. Vatandaş idman yurdu. Gelen takıyor, giden takıyor, folluk oldu. Stadı Araplara satıldı. İdman sahası İsraillere kiralandı. Kulüp icralık. Kramponlarına haciz geldi. Formaya bankalar el koydu. Yalın ayak donla oynuyor. Amatör ruhla tekmeye kafa uzattığı için beyin sarsıntısı geçirdi, durumu kavrayamıyor. Küme düşeli yıllar oldu, hala Avrupa kupalarına katılacağını sanıyor. Göztepe. Moskova Panteri Ali, Kaynana Gürsel, İngiliz Nevzat, Charlie Çağlayan, Buldozer Fevzi, Fuji Mehmet, Bombacı Halil, Kene Ali İhsan, başlarında Adnan Süvari. Göztepe'liyim. Evet, amatöre düşen Göztepe. Üzülürüm ama gucunmam. Varsın amatörde olsun. Bir evlat ekonomik sıkıntı çekiyor diye babasını sevmekten vazgeçer mi? Onun gibi. Beşikten mezara bir aşktır bu. İnsan gün gelir, eşini boşar, takımını boşayamaz. Defalarca karakolluk oldum. Coplandım tribünlerinde. Parmağım kırıldı. Bu yaşıma geldim. Utandığımı söyleyebilirim. Uslandığımı söyleyemem. Alayına isyan. Göz göz Göztepe. Ve öğreniyoruz ki İzmir'e gavur diyenler belediye seçimlerinde İzmir'i kazanmak için kramponu takıya yapıp şanlı Göztepe'yi Kadıköy'lü ile Spor Lig'e çıkaracakmış. Çok açık söylüyorum. İstersen Premier Lig'e çıkar. Havanı alırsın. Vücudumuza sahip olabilirsin. Ruhumuza asla. Karşıyaka. Karşıyaka'nın Rum kesiminde uğradığı saldırıyı sportif şiddet olarak algılayan Allah'ın gerizekalısıdır. Karşıyaka Türk bayrağıdır. Mustafa Kemal tarafından armasında ay yıldız taşıma onuru verilen ilk ve tek kulüptür. İkincisi Kasımpaşa. 1948 Londra Olimpiyatında 6 güreşçimiz altın aldı. Gazanfer Bilge, Mehmet Oktav, Ahmet Kireççi, Kasımpaşa'nın sporcularıydı. Kasımpaşalı başbakanın faşist dediği İsmet İnönü, Kasımpaşa'ya armasında ay yıldız taşıma hakkı verdi. Üçüncüsü Beşiktaş. 1952'de Yunanistan karşısına milli takım olarak sahaya çıktı. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, armasında ay yıldız taşıma onuru verdi Beşiktaş'a. Resmi olarak bu üç kulüp bayraktır. Diğer kulüplerimiz ay yıldızı anca göğsünde taşır. İsterse 100 kere şampiyon olsun, armasına koyamaz. İşgal edildiği gün, bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün, o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran bir başka şehir yoktur dünyada İzmir'den başka. Karşıyaka, İzmir'in Türkler tarafından kurulan ilk spor kulübüdür. Bütün sporcuları Kuvayi Milliye kahramanıdır. Galip Hoca lakaplı Celal Bayar'la birlikte Ege dağlarında vuruştular. 9 Eylül'de İzmir'e ilk girenler arasındaydılar. Bu nedenle armasında ay yıldız taşıma onuru verildi. Bu onuru Mustafa Kemal'in elinden alan ilk ve tek kulüptür, başka yoktur. Hani meşhur ibret öyküsü vardır ya, işgal sırasında İzmir'e gelen Yunan kralı, ayağına serilen Türk bayrağını ezip geçmiş, sonra aynı köşkte kalan Mustafa Kemal'in ayağına Yunan bayrağı serilince, "Bize yakışmaz" deyip kaldırtmıştır. Karşıyaka'da yaşandı o hadise. Atatürk'ün manevi kızı, tarih profesörü Afet İnan bizzat anlatmıştır. "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" sözünü, Karşıyaka Spor Kulübü'nü Cumhurbaşkanı olarak ziyaret edip, pırıl pırıl kızlarımızın tenis idmanını seyrettikten sonra söylemiştir. Kutsal emanet Karşıyaka'dadır. Zübeyde Hanım orada yatar. Başka? Rum kesimine onlarca Türk takımı gitti bugüne kadar. Futbol, basketbol, voleybol, handbol. Çıt çıkmadı. Peki, Karşıyaka'dan başka bir tek hangi takım saldırıya uğradı? İzmir Tuborg. Rumların İzmir arazisidir bu. 9 Eylül'ün kuyruk acısıdır. Başka, İzmir işgal edildiğinde İzmir metropoliti etekleri uçuşa uçuşa gelmiş, diz çökerek işgal komutanının çizmesini öpmüş, elindeki hacı havaya kaldırarak "Evlatlarım, ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girersiniz" diye haykırarak kıyımı başlatmıştı. Adı neydi o arkadaşın? Hristos Tomos. Asıl adı Kalafatis'ti. Konstantinopolis Başkispokulusu Hristos Tomos'un adını lakab olarak almıştı, onu yaşatıyordu. Peki, Rum kesiminin Türkiye düşmanımızdır diyen metropolitinin kullandığı lakap ne? Hristos Tomos. Kinlerini yaşatıyorlar. İzmir'deki Hristos Tomos, komşularını katletmenin bedelini ödedi. Sonra ne oldu? Türkiye kıyımı için dua eden bu arkadaş, 1993'te Yunan Kilisesi tarafından aziz ilan edildi. Başka? İzmir'deki Hristos Tomos, Ayafotini Kilisesi'nin papasıydı. İbadethane filan değildi orası. Cephanelikti. Teşkilat merkeziydi. 9 Eylül'de yıkıldı. Sonra ne oldu? Atina'da Nii Simirna, yani Yeni İzmir diye bir semt var. Ayafotini'nin birebir kopyası dikildi oraya. İsmi Ayafotini. Önüne de Hristos Tomos'un heykelini dikip altına şunu yazdılar: İzmir şehidi. Başka? İzmir'de Hollandalıların Protestan Kilisesi vardı. Sivri, üçgen çatı mimarisiyle "Ben Protestan Kilisesiyim" diye bağırır adeta. Bu kilise Rum cemaatine verildi. Adı ne kondu? Ayafotini. 3-5 Rumumuz kaldı. Bu memleketi en az benim kadar severler. Pek çok Türk'ten daha hayırlı yurttaşlardır. Amacım onları rencide etmek değil. Ama bizi keriz yerine koymaya kalkanlara arada bir nostalji yapmak lazım. Özellikle son dönemde Hristos Tomos hakkında kitaplar yayınlayan ve ne kadar iyi insan olduğunu anlatmaya çalışan İzmirli iş adamları var mesela. Ne yapmaya çalıştıklarının farkında olduğumuzu bilmelerini isterim. Demem o ki, karşı yakanın uğradığı saldırıyı sportif şiddet olarak algılayan ahmaktır. Açılımcılara hatırlatırım. Karşı yaka Türk bayrağıdır. Hem Tatanga hem Yiğido. Başbakan Fenerbahçeli mi? Fenerbahçeli. Bakıyoruz, Samsun Spor atkısı takıyor. Kırşehir Spor atkısı takıyor. Kastamonu Spor atkısı takıyor. Sakarya Spor atkısı takıyor. Adıyaman Spor atkısı takıyor. Sivas'a iniyor, Sivas Spor atkısı takıyor. Mardin'e geliyor, Mardin Spor atkısı takıyor. Nevşehir'e gidiyor, Nevşehir Spor atkısı takıyor. Kafa ile kol arasına bağlanan atkıyı bile kafa kol aracı yaptı başbakan. Tribünleri oynaya oynaya Amigol'un bile raconunu bozdu. Renk aşkı desen, bir bakıyorsun kırmızı siyahlı, bir bakıyorsun yeşil saralı, bir bakıyorsun mavi beyaz. Bazen sabahtan Sinop Sporlu, öğleden sonra Amasya Sporlu. Bugün mesela Yozgat Spor atkısı takacak. İşi bitince çıkarıp Çorum Spor atkısı takacak. Yarın Afyon Sporlu. Avrupa Birliği Ligi'ne giriyormuş gibi yapıp, aslında Arap Birliği Ligi'ne girmesi gibi bir şey yani. İsrail Spor'a gol atıyormuş gibi yapıp, aslında ABD Spor'un santroforu olması gibi. Laik Spor'un kalecisi gibi görünüp, Tarikat Spor'un ataklarında ters köşeye yatması. Ekonomi ampul gibi dokusanağa takılmışken, teğet geçi diye timsah yürüyüşü yapması gibi. Real Madrid bize hayran. Manchester United kıskanıyor. Milan'ız, Barcelona'yız, Bayern'iz diye diye ahaliyi amatöre düşürmesi gibi. Hadi şimdi hep beraber, başbakan buraya, yumruk havaya. Geriden şampiyon. Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Başbakan, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Meclis Başkanı, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Ekonomi Bakanı, Türkiye'yi kimse geri götüremez. Haber şöyle: Türk sporcu Ömer Aslan, İtalya'da düzenlenen Dünya Geri Geri Koşma Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Belki gözünüzden kaçmıştır. Çinlilerin uzayda yürüyüş yaptığı güne denk geldi bu büyük başarımız. Ülkemiz fevkalade ileri gittiği için üniversite mezunu olduğu halde iş bulamayıp pastanede part-time garsonluk yapan şampiyonumuz Ömer Aslan, Türkiye'de maalesef geri geri koşulacağını kabullenmeyen bir zihniyet var. Sponsor arıyorum. Herkes ileri koşarken biz geri geri koşana mı destek olacağız diyorlar. Üzülüyorum bu duruma, dedi. Gel de kahrolma. Geriden iyi bir nesil geliyor diyoruz. Hükümeti bir türlü inandıramıyoruz. 13. Dev Adam. Çok güzel insandı. Güler yüzlü, babacan. Önüne kadar cüzdanında küçücük bir kağıt parçasını taşıdı. Muska gibi. Gazeteden kesmişti. Sadece 9 satırdan oluşan, tek sütun bir haberin kupürü. Başlığı müjdeydi. Yakalandığı kanser türünün çok yakında tarih olacağını, mucize ilacın en geç 6 ay içinde piyasaya çıkacağını müjdeliyordu o küçücük kupür. Cüzdanında taşıdı umudunu. O ilacın piyasaya çıkmasını bekledi. Her görüştüğümüze çıkarıp gösterdi. Bekledi. 6 ay geçti. Yok. Bir 6 ay daha geçti. Verdi son nefesini. O zaman da gazeteciydim. Gazeteci olduğumu sanıyordum demek daha doğru sanırım. Çünkü yerde olsun diye sokuşturulan tek sütün kıytırık haberin bile ne yalancı umutlar yarattığını, hangi yürekleri hangi duygusal fırtınalara sürüklediğini ancak o gün fark etmiştim. Okulunda okumuştum güya bu işin, ustalarla çalışmıştım. Ama hayatın en büyük öğretmen olduğunu, yaşarken öğrenilebileceğini edebi bir laf sanıyordum o güne kadar. Peşini bırakmadım. Kan davası deyin isterseniz, yıllar geçti, yıllar. O ilaç hala çıkmadı piyasaya. Sorumsuz gazetenin yer doldurmak için salladığı asparagastan ibaretti belli ki. Sonu Jack'le Jack'la biten, olacak edecek türünden vaatlerden nefret ederim bu yüzden. Binlerce haber yaptım, yüz binlerce sayfa, bir o kadar saat televizyon yayını. Önüme gelen Jack'lerin, Jack'ların hepsinin üstünü çizmeye gayret ettim. Hayatı manşet yapmaya çalıştım. Umut hayatta çünkü. Bogdan Tanjevic mesela. Ulusumuzu gururlandıran basketbol milli takımımızın baş antrenörü. Kolon kanseri. 63 yaşında. Geçen sene teşhis kondu, kemoterapi görüyor. 8 seans görmesi gerekiyordu. 10 gün önce son seansı vardı, erteledi. Bu ülke bana güvendi. Borcum var. Bu ülke benim sorumluluğum. 6 senedir çabalıyoruz. Şimdi vazgeçmek, bırakıp gitmek olmazdı, diyor. Doktoru almış onu karşısına. Basketbol diliyle anlatmış. 4 faulle oynuyorsun. Üstelik sahadaki 2 hakem de satın alınmış. Seni oyundan atmak için fırsat kolluyor. 5 faulle hayattan ihraç olman an meselesi. Karar senin, demiş. Bizi tercih etmiş, kendini ertelemiş. İlaçlar yüzünden bazen yürüyecek enerjisi bile olmuyor. Ama sadece basketbol değil bu, diyor. Türkiye için bayrak meselesi. Şahsi konulara düşünecek vakit değil. Gidemezdim. Eski Yugoslavya'da, İtalya'da, Fransa'da, Türkiye'de şampiyon oldu. Yugoslavya, İtalya, Türkiye milli takımlarını çalıştırdı. İtalya'yı Avrupa şampiyonu yaptı. 40 senelik antrenörlük hayatında tek bir idmanı bile kaçırmadı. Basketbol benim terapim. Gene yeneceğim, diyor. Kansere kanser demiyor. Taktik mücadele olarak görüyor. Son kemoterapi ertelemesi hariç, tedavisine, gıdasına harfiyen uyuyor. Maç bitmeden pes etmeyi olasılık olarak görmüyor. Ve size bir sır vereyim, diyor. Türkiye, Türk insanı mutlu oldukça kendimi iyi hissediyorum. Umut, hayatın kendisi. 13. dev adam o. Yaşayan efsane. O bizim umudumuz. Biz onun ilacı. 14. dev. 12 dev adam. 13. Tanjevic. Peki ya 14. dev? Tek tek hepsini yazmak isterdim. Yerimiz dar. Kaptanı yazayım. Hidayet Türkoğlu'nu. Gariban bir ailenin çocuğuyken NBA'ya girmeye başaran, dolar milyoneri olan, şımarmayan, aksine ismi büyüdükçe egosu küçülen, takım arkadaşlarına kardeşim diye hitap eden, savaşçı ruhuna rağmen gerek kalmadıkça başrole çıkmayan, geri planda duran, arkadaşlarını yücelten, iyi yürekli, çok iyi aile babası. Zeki, çevik, ahlaklı, onur duyuyoruz onunla. Kim keşfetti hidayeti? Kim yetiştirdi? Kimdir borçlu olduğumuz insan? Kimdir 14. dev? Kemal ile Leyla. Başlayalım anlatmaya. Özel Çavuşoğlu Koleji vardı İstanbul'da. Efsaneydi. Ekonomik kriz nedeniyle battı, kapandı. Trajedisi bununla bitmedi. Sahibi ta Nijerya'da trafik kazasında hayatını kaybetti. Kolejin en önemli özelliği spordu. Yetenekli çocukları toplayıp ABD'de olduğu gibi eğitim bursu veriyor, bedava okutuyordu. Kemal Çalışkan bu kolejin basketbol antrenörüydü. İstanbul'un tüm ilkokullarını taramış, 10-11 yaşındaki birbirinden pırıltılı 12 çocuğu seçmiş, aileleriyle konuşmuş, ikna etmiş, koleje yazdırmıştı Kemal. Biri Hidayet'ti. Hatta biri de Kerem Tunceri'ydi. Şu anda 2 metre 8 santim ve 100 kiloluk bir dev olan Hidayet, o zamanlar 1.78 ve cılızdı. Ham mermeri şaheser heykele dönüştürür gibi işledi Hidayet Kemal. NBA koçlarını bile hayrete düşüren, 2 metrenin üstündeki boyuna rağmen oyun kurucu gibi top sürme becerisini Kemal'den öğrendi Hidayet. Aklını kullanmayı, pozisyon almayı, doğru zamanda doğru yerde durmayı, liderliği Kemal Koç'tan öğrendi, stilini o şekillendirdi. Tabii diğer çocukların da Türkiye'yi rakip tanımadılar. 2 defa dünya finali oynadılar. Liseler arası dünya şampiyonu oldular. Ardından Hidayet henüz 16 yaşındayken komple FSP'sine geçtiler. Avrupa'ya damga vurdular. Hidayet yıktı duvarları, NBA'ya gitti. Adana doğumlu Kemal Çalışkan. Annesi İncirlik'te görevli Amerikalıydı. Babası Türk. Ama babası bir başkasıyla evliydi. Yani evlilik dışı çocuktu. Annesinin görev süresi bitti. ABD'ye dönerken babası vermedi onu. Üstelik evlilik dışı çocuk olduğu için babasının ailesi de istemiyordu Kemal'i. Yatılı okula verdiler. İlkokuldayken annesi vefat etti. Anneannesiyle dedesi geldi. Lütfen verin bize diye yalvardılar. Kadere bak, gene vermedi babası. Alakasız bir aileye evlatlık verdi, iyi mi? Kemal'i evlatlık alan aile tam cennetlikti. Çok iyi büyüttüler. Çok iyi davrandılar. Nüfuslarını aldılar, öğretmen yaptılar. Dramı bundan ibaret değildi Kemal'in. İçinde bir kadın yaşıyordu. Eşcinsel değildim diyor. Kadındım, öyle hissediyordum. Erkek gibiymiş gibi yapmak istemiyordum. Ahdım vardı, erkek olarak ölmeyecektim. Çocukluğundan beri hissettiği kimliğine 22 yaşında kavuştu. Ameliyat oldu, kadın oldu. Leyla adını aldı, Leyla Çalışkan oldu. Tabii burası Türkiye. Cinsel tercihi nedeniyle zulme uğradı. İşinden atıldı, horlandı, dışlandı, aylarca işsiz, parasız, ekmeksiz kaldı, namusundan ödün vermedi. Ama burası da Türkiye. Hak yerini buldu. Dangozların alkol malkol diye yasaklamaya çalıştığı FSP'sen kapılarını açtı, çağırdı. Gel işinin başına geç. Altyapıyı teslim etti. Öbür gizli kahramanlar darılmasın. Türkiye'nin en önemli altyapı antrenörü, Türkiye'nin en öngörülü yetenek avcısıdır Leyla. Ve bugün aktif şekilde Hidayetler yetişiyor hala. O olmasaydı bu mevkiye gelemezdim diyor Hidayet. Başarımı ona borçluyum. Başta ben, milli takımın pek çok sporcusunun üzerinde inanılmaz emeği vardır. Tanımıyorsunuz Leyla'yı. Normal, şöhret merakı yok çünkü. Televizyonlardan gelen teklifleri kabul etmiyor. Dizi teklifleri var, reddediyor. Huzurlu, mütevazı bir yaşam sürüyor. Sadece işini yapıyor, memlekete hizmet ediyor. 14. dev o. Sen istemesen de Türkiye kiminle gurur duyacağını bilsin istedim Leyla. Diş geçiremedikleri kadınları yaratık, konsumatris diye aşağılayarak erkek olduklarını zanneden tipler okusun istedim.